Evet, herkese merhaba. Sonra Podcast'in 4. bölümünde Tamu Spot'u ile birlikteyiz. Tamu Spot'unu hala sosyal medyadan takip etmediyseniz Tamu Spot'u yazıp takip edebilirsiniz. İşte bu kadar kolay. Hoş geldin Tamu Spot'u.
Hoş bulduk sevgili Asil. Sen de hoş geldin. Ya,
hoş bulduk. Özledin mi beni?
Özledim ya. Bayağı uzun
zaman
oldu.
Nasıl, biraz yanmış mıyım?
Bayağı bronzlaşmışsın. Bayağı zengin tatil olmuş duyduğum kadarıyla. 5 yıldızlı evet. Oteller, yatlar, katlar. İzmir'i değil de başka bir şehri tercih etmem bizi üzdü.
Muğla'yı tercih ettim.
Evet. Ama ben de İzmir'i tercih edenlerdenim. Yaklaşık 30 yıldır İzmir'de tatil yapıyorum.
Çok güzel. Ben de 30 yıldır Eskişehir'de tatil yapıyordum. Bu sene bir Muğla'ya gideyim dedim.
Ya şimdi evet, biz mesela kitabımız çıktıktan sonra tatileme şansına eriştik. Çünkü biliyorsun kitaptan sonra gelen paranın haddi hesabı olmuyor.
Haddi hesabı yok.
Kitaptan sonra yürüyüşüm falan bayağı değişti. Hani sana karşı da bakışım senin kitaptan sonra değişti, fark ettiysen hani.
Fark ettim, evet. Onunla ilgili yorumlar da aldık. Benden taraf dinleyicilerimiz işte böyle Tamu Spot'u yola gelsin dediler. Evet. Senden taraf seyircilerimiz de hayır, hiçbir şey değişmedi, hala sen kimsinciyiz dediler.
Yok yani onu diyenler de oldu ama ben onları biraz radikal de görüyorum. Benim dinleyicilerimin çoğu da şey dediler yani, adamın da kitabı var artık, o kadar yüklenme falan gibi yorumlarda aldık.
Ne var ne yok, görüşmeyeli bir haftadır yeni bölüm yoktu. İnsanlar feryat figan, nerede bu yeni bölüm, nerede bu sonra?
Evet.
Çok acayip boşluğa düştük. Ev temizlerken sonra dinliyordum, metrobüste sonra dinliyordum. İşte sevgilimin yanına doğru giderken heyecanımı bastırmak için sonra dinliyordum filan gibi.
Tepkiler veriyorlar. Hatta geçen Alsancak'ta gecenin 3.34'ü falan. Böyle 3 kişilik bir grup. Ben de kenardayım ama yüzümü tanıyamadılar herhalde. Tamu Spot'uyla Asil Çam'ın yaptığı podcast'ten bahsediyorlardı.
Konuşuluyor abi, konuşulur. Evet. Ben söylemiştim sana. Ama çok erken konuşulmaya başladı. Bu da bizim omuzlarımıza bir ekstra sorumluluk yüklüyor.
Maalesef.
O yüzden bugün konuşmakla ilgili herhangi bir konu belirlemedik ki kendimizi sınırlandırmayalım. Tabii. Kitlemiz de belli sınırlar içinde kalmasın.
Bak, geçen...
Çünkü zaten insanlar genel olarak sınırlar içinde yaşıyorlar.
Doğru.
Hepimiz
doğru.
Belli sınırlara dahiliz. O yüzden biz de dedik ki 4. bölümde diğer bölümlerde olduğu gibi yine üzerine konuşacak hiçbir şey ayarlamayalım.
Ya sınırlar demişken geçen bir yolculuk yapıyorum toplu taşımayla, gözlem için. Toplu taşımada birisi durdurdu, dedi ki ya yeni bölüm niye yayınlanmadı? Hatta hani
nasıl cevap verdin?
Hatta şöyle oldu, Şener Şen anlatıyor ya, beni de yolda durdurup merhaba Şener Şen demiyorlar asla diyor. Filmden bir replik söylüyorlar. Mesela birisi seni nömesiz seni falan diye yanına yaklaşıyormuş direkt. Biri geldi bana dedi ki sen kimsin dedi ya. Sen kimsin dedi. Ben de asıl sen kimsin dedim. Vay dedi Ahmet Bey dedi ya. Tam emin olamadım ama dedi siz misiniz falan dedi. Yani şeyi düşünememiş. Benim toplu taşımaya bineceğimi düşünememiş. Ben toplumsal gözlem yapmak için bindiğimi kendisine deklar ettim.
Ben onun altını çizecektim. Neyse ki sen fakirliğini perdelemek için toplu taşıma konusunu bir şekilde gözleme bağlamayı başardın. Bravo. Tabii teşekkür ki. Ediyoruz.
Normalde arabamla giderim birçok yere.
Evet. 93 model bir Broadway'imiz var değil mi? Ayağımı yerden kesiyor mu? Kesiyor. Nedir yani?
Yani Broadway'i...
Şimdi buradan Broadway tutkunları tepki göster misin?
Gösterebilirler. Türkiye'de çok önemli bir kitle Broadway tutkunları. Biz de bir dönem, çok eski dönemlerde benimle yaşıt bir Broadway'e binmişliğimiz var ailecek. Ama şu anda ben bayağı sınıf atladım. Volkswagen'e biniyorum.
Ha, Volkswagen'e biniyorsun. Kaç model? Şimdi... Su içiyor şu an, cevap veremez.
Lıkır lıkır sesin.
Ulan senin var ya, bu su içmelerini, affedersin bira içmelerini... demelerini düşünüp beklemelerini filan atmak için hayatımın 3 saati filan her hafta gidiyor. O yüzden mesela bu bölümde ilk defa seni çok akıcı konuşan zanneden senden taraf dinleyicilerimize senin gerçek yüzünü göstermek için kendi boşluklarımı silerken seninkilere asla dokunmayacağım. Çünkü bende zaten boşluk yok. Dolayısıyla kaç dakika kayıt yapıyorsak öylece vereceğim. Bakalım ne olacak yani. Aman efendim Tamu çok seri konuşuyor. Stand-upçı adam böyle konuşur zaten. Tamu Spot'unun kitaplarla haşır neşir olmasından da yani belli ifade tarzlarına yatkınlığı var. İnanılmaz bir sözel hafıza, inanılmaz bir peş peşe cümle kurma yeteneği vesaire derken şimdi göreceğiz.
Peki ne malum senin oraya araya derin boşluklar atmayacaksın? Yani belki ben hakikaten akıcı konuşuyorum ama sen her cümlenin arkasına bir ı koyacaksın, bir şey koyacaksın. Belki böyle uzun uzun düşünme boşlukları, böyle nefeslenmeler falan koymayacağın ne malum yani? Buna nasıl güvenebiliriz?
Buna güvenemezsiniz tabii ki. Sadece kaydı dinlediğinizde olup olmadığını anlayabilirsiniz.
Evet arkadaşlar, güven ve beyan esaslı programımız tüm hızıyla.
Evet, bu bölümün ismi kimlere güvenebiliriz, kimlere güvenemeyiz olacak. Evet. Ve güven hakkında bundan sonraki kısımda hiçbir şey konuşmayacağız.
Bu arada şunun da açıklamasını yapalım. Geçen hafta bir soru sormuştuk. Karşılığında iki bilet ve iki kitap ayarlayacağımız söylenmişti ama şu an gelen mesajlar nedeniyle sevgili Asil'in maili kilitlendiği için aradan çekilişi yapamadık. O da öbür haftaya kaldı.
Önümüzdeki hafta yapacağız.
Önümüzdeki hafta yani yapacağız. Yani
onların hepsini çıkar. Tek tek tasnif et. Tabii. Onları ondan sonra bir böyle çekiliş gibi programlar var ya, onlara yükle. Ondan sonra yaz falan filan. Çok uzun işlerdi.
Ya şey, o yani Asil tabii ki kendisi yapmıyor bu işleri. Asistanı yapıyor da. Asistanı için de zor yani. Hani asistanının da bir sürü işi var.
Ben tatile gidince asistanıma da izin verdim.
Tabii.
Yani ona da yazık değil mi? O da bir insan sonuçta.
İnsan yani. Bugün Asil'in asistan ekibinde olmak.
Ekip demeyelim canım yani. Öyle ekip sayılmaz ama 2-3 kişi var.
Evet. 2-3 kişi. Ekip sayılır yine canım. Bir tanesi liderlik ediyor.
Lider yok. Ben yatay bir yayılım seyrediyorum abi. Öyle bir şey yok.
Eş danışmanlık sistemi.
Eş danışmanlık sistemi.
Eş sekreterlik ve eş danışmanlık sistemiyle Eskişehir'e demokrasi
yeter. Bakıyorum da seçimler yaklaştıkça siyasete doğru kayma eğilimindesin.
Seçimler mi yaklaştı ya?
Kasım'da seçim var, haberin yok.
Harbi mi ya?
Tabii.
Bir yere başvuru falan yapmak gerekiyor mu ya, kullanmak için? O kadar bak olaydan şey kalmış.
Yok, başvuru yapmana gerek yok. Yaşıyorsan eğer, ikametgah il muhabirin varsa.
Var.
Kim bilir nerede? Rusya'da falan mı yoksa?
Asistanlarıma bir sorayım ben.
Bir asistanlarına sor bak.
Abi bir kere ben Rusya'dayken bir seçim olmuştu. Hani bir şey muhabbeti vardır ya, yurt dışına çıkan ilerler diye yani kafadan. Hani bazen çünkü bakıyorsun adam 30 yılını Köln'de geçirmiş ama Konya'nın Hacı Salih Efendi köyündeki adamdan çok daha geriye düşebiliyor. Hani bunu isteyen yapabiliyor. Yurt dışına çıkmak insana gerçekten bazı kapılar açabilmekle birlikte her zaman o ilerlemeyi getirmiyor. Ama klasik bir söylem vardır ya, yurt dışına çıkarsan hep ileri gidersin diye. Bir seçim vesilesiyle şöyle bir durum olmuştu. Biz bir hafta önce oyumuzu kullanmıştık konsoloslukta.
Aa, çok güzel.
O zaman şey demiştim yani böyle içimden. Yurt dışına çıkınca hakikaten bir hafta ileriden gidiyormuş insan diye. Espri yapıp kır kır kır kendi kendime gülmüştüm.
Yani evet, küçük şeylerle mutlu olan bir insansın. Biz de seni böyle sevdik.
Aynen evet. Küçük şeylerle mutlu olmayı
bugün
öğrendim.
Bugün bize hazırladığın bir kitap, kaynak, bir şey var mı? Bu öksürükleri falan hiç böyle mikrofondan uzaklaşarak falan yapma. Zaten onları silmeyeceğim. O yüzden içinden geldiği gibi öksür ki seni bütün çıplaklığıyla insanlara
İçimden geldiği gibi
gösterebilelim.
Huapşa muavayım diye böyle rahat rahat.
Bu arada senin küfürlerini temizlemek için de ayrıca iki kişi ben kurgu yaptıktan sonra kurgunun başına geçiyorlar. Sadece senin küfürlerini temizliyorlar. Onu da söyleyeyim buradan.
Ne yapalım arkadaşlar? Geçen hafta Dafiyur Gumum'dan bahsettik, Risale-i Garibe'den bahsettik. Bunlar böyle küfür kullanmadan konuşulabilecek konular değil.
Elinde ne var?
Ya elimde işte bu aralar iletişimin değişmesiyle alakalı bir kitaba gözüm yeniden takıldı. İlk olarak 2014 senesinde okumuşum. Bunu da iletişim fakültelerinde ders kitabı olarak okuttuklarını geçen hafta iletişim fakültesi mezunu eski gazeteci bir arkadaşımdan öğrendim. Neil,
eski gazeteci.
Eski gazeteci, evet. Şu anda bir belediyede. Şu an fotoğrafçı olarak.
Belediyeye aynen kapı attıysa bence harika meslek. Güzel.
Fotoğrafçılık yapmaya devam ediyor.
Belediye başkanı merdivende inerken fotoğraflamalar. Belediye başkanı belde evine gittiğinde fotoğraflamalar. Gençlik merkezinde gençler ve belediye başkanı fotoğraflamalar. Sayın daire başkanım, sevgili şube müdürüm fotoğraflamalar. Değil mi? Öyle bir şekilde.
Tam içeriğini bilmiyorum ama bazen şey oluyor. Yolda yürürken bir tabela görüyoruz böyle. Ya bu fotoğrafı ben çekmiştim falan oluyor yani adam.
Evet, öyle.
Kitabın adı Televizyon Öldüren Eğlence. Alt başlığı da Gösteri Çağında Kamusal Söylem. Neil Postman yani.
Bunu yaptılar ya ama. Daha önce yaptılar bunu. Böyle bir kitap okudum ben.
Yap.
70'lerde var böyle bir kitap.
Az önce yazdığımı iddia etmedim ki yani. Şeyi anlamadım. Daha önce böyle bir kitap vardı falan. Hani ben de o dönem yazılmış, o aynı kitaptan bahsediyor olabilir. İletişim tarihine farklı yerlerden bakmayı sağlayan kitap oldu benim için. Özellikle efendim.
bekliyoruz dedim şu an konuşsun diye. Konuya girsin diye bekliyoruz.
Ya şeyden bahsedeceğim. Bugün bizim böyle çok özene bözene çocuklarımızı göndermek istediğimiz, kendimiz de okumak istediğimiz birçok Amerikan üniversitesinin böyle çok değişik Hristiyan tarikatlar tarafından kurulduğunu öğrendim bu kitapta. Aslında üniversitede bir derece üniversitelerin tarihi kilisedeki kilisede görev yapan rahiplerin işte yazmanlık vesaire veya devlet görevleriyle alakalı konuda laik anlamda da hizmet vermeye başlamasına dayanan bir tarihi de var. Bologna Üniversitesi'nin kurulmasının falan. İtalya'daki birçok üniversitenin. Amerika'daki üniversiteler ise farklı bir püriten mantığın da ürünü aynı zamanda. 1600'ler, 1700'lerde yani Amerika'ya doluşan, Avrupa'dan Amerika'ya doluşan birçok kesim aslında din savaşlarıyla çok alakalı göçler içerisinde. Mesela şunu öğrendiğimde ben geçen bölüm sanki yine bunu konuşmuştuk da Amerika'nın etnik köken olarak en yüksek grubunun Almanlar olması. Almanya'daki mezhep savaşlarıyla çok ilintili bir mevzu. Ve birçok üniversitede aslında bu farklı Hristiyan dini grupların çekişmesine falan dayanıyor. O bölümü hemen böyle kısaca şey yapayım. Kısaca bir üzerinden geçeyim.
Sen bölümü bulana kadar ben senin sosyal medya hesaplarını söyleyeyim. Tamu spotunu Tamu spotu yazarak her yerden bulabilirsiniz. Söyledim.
Tinder dahil.
Tinder'da da mı Tamu spotu gerçekten?
Hatırlamıyorum ya. Bilmiyorum ya. Uzun zamandır Tinder kullanmadım.
Evet, yani, utangaç 34.
Uygulama
35.
Yüklü ama.
35.5.
Şey olmadı.
35.6 mı? Kaç? Çiğli kaç? 35 nokta kaç?
Ya orası karşı yaka. Çiğli'nin öyle bir durumu yok yani.
Çiğli'nin yok mu?
Yani en fazla olsa 35.95 falan. Çok önemsiz yani. Böyle şey gibi. 35.99 yani. BİM'den bir şey.
İhmal edilebilir gibi. Pi sayısının iki hanesinden sonra
aynen.
Fizik derslerinde.
Çiğli biraz öyle bir yer maalesef. Şimdi kitabın içerisinde şeyden bahsediyor, az önce girdiğim konudan. Zaman zaman yüksek öğretim sistemimizin temelini Amerika'da kiliselerin attığı bile unutulmaktadır diyor Neil Postman. Yüksek öğretim sistemimiz diye bahsederken tabii ki bir Amerikalı olarak miz diye söylüyor. Harvard ilk başlarda 1636'da cemaat kilisesine bilgili rahipler yetiştirmek amacıyla kurulmuştu. Ondan 65 yıl sonra cemaatçiler doktrin konusunda kendi aralarında kavgaya tutuştukları zamanda Harvard'ın gevşek etkilerini gidermek üzere Yale College kurulmuş. Cemaatçilerin güçlü entelektüel damarına yüksekokul kurma tutkularıyla diğer mezhepler de sahipti. Başka okulların yanı sıra 1784'te Tennessee Üniversitesi'ni, 1802'de Washington ve Jefferson, 1826'da Lafayette Üniversitesi'ni Presbiteryenler kurmuşlardı. Baptistlerin kurdukları okullar arasında Colgate, George Washington, Furman, Denison, Wake Forest vardı. Episkopalistler Hobart, Trinity ve Kenyon'u kurmuşlardı. Bunların hepsi 1820'lerde gerçekleşiyor son dediğim üçü. Metodistlerin...
Peki Osmanlıca bilen biri olarak birazcık da tarihe de aşinasın. 1820'de burada ne oluyordu?
Şu cümleyi bitireyim hemen döneyim oraya.
Orada o arada Google'dan bakacak ne oluyor yani. Acaba abi?
Ya şey çok garip bak. Çok doğru söylüyorsun. İşte 1820'lerde biz tam tarih şey yapamayacağım ama bir Google'lamak gerekebilir. İşte bizde bir Yeniçeri Ocakları'nın kaldırılması falan düşünülüyor 1820'ler. Biraz daha sonra Asakir-i Mansure-i Muhammediye diye yeni bir ordu kuruluyor. Bizde de Mühendishane-i Bahri Hümayun falan kuruluyor. Yani daha batıdaki tekniği de göz ardı etmeyen mühendislik okulları falan kurulmaya başlıyor. Biraz daha ilerisinde 2. Mahmut zaten tahta çıkacak. Kendileri de aslında kot pantolonu, kumaş pantolonu çok seven kitlelerin pantolon giydiği için kendisi hakkında etmedik küfür bırakmadığı zaman zaman 2. Mahmut'a doğru gidiliyor o süreçte. Bu arada şey çok garip, Osmanlı ile Amerika ilişkileri gerek güney gerek kuzey manasında söylüyorum. Güzel inceleyen bir şey vardı. Bizde tarih algısı bazen coğrafya eksenli ya da tarih eksenli ya da gelişme eksenli bakılarak anlatıldığı zaman sanki tarihin doğrusal bir gelişmesi varmış gibi algılayabiliyoruz.
Evet ya, ben onu özellikle yani üniversitede tarihle ilgili bir şeyler okumaya başladım. Farklı kaynaklardan okumaya başladığımda fark etmiştim. Hiç de öyle doğrusal değil. Yani bir çağın kapanıp açılmasından tut da işte devirlerin sınırlandırılması, işte şurada başlayıp şurada bitmesi, işte atıyorum gelişmelerin yavaş yavaş ortaya çıkması ya da başka olayların filan. Sanki bunlara bir sayı doğrusunun üzerindeymiş gibi. Ama bize öyle anlattılar ondan yani. Onun öyle olmadığını, bir yerde bir şey olurken aynı coğrafyanın başka bir yerinde başka bir şey olduğu filan gibi şeyler ortaya çıkıyor. Bu gerçekten dediğin gibi doğru.
Tabii bunu...
Ben çok geç fark ettim bunu yani.
Benle tanışana kadar.
Yani bilmiyorum ki, aklımız bir karış havadaydı hep ya. Hep başka şeylerle uğraştık yani. Ne bileyim, ben bir önce futbolcu olmaya çalıştım. Ondan sonra bir sinemacı olmaya çalıştım filan. Hiç olamadım. En son bir tane kitapçı.
Ve zengin oldu arkadaşlar ya. Oğlum öyle bir anlattın evet, ki böyle hiçbir ya. Şey olamayınca yazar oldu falan gibi. Şeyi biliyor musun ya?
Bilerek söylüyorum. Benim parşömen fanzine verdiğim röportajı okuyup da altına bu arkadaş da ülkenin gerçeklerinden bir haber galiba, işte ülkede telif falan yok mu ya diye soruyor gibi denyoca bir yorum yaptığı için buradan söyleyeyim açık açık. Kitap da bu arada depo işçileri, icra daireleri, bakımsız iş anları ve diğer gerçekçi şeylerle doluyken üstelik. Umuyorum yoktur dedim. Dedim ki hani almayan var mı? Umarım yoktur. Hani olanlar varsa onlara vermeyenlerin de dedim.
Evet. Onu açıkça yazmasan da mefhumu muhalif yani, olarak belirttiğini biz anladık.
Yani hani değil mi? Anlamayanlar olmuş. Gel bir sırtını telifleyeyim.
Güzel espriydi ama.
Bu arada o yorumu tanıdık birinin yazdığına dair bir teorim var. Ortalığı birazcık alevlendirmek için. Hmm. Ama alevlenmedi, bir yorumda kaldı. Çünkü kimse parşömen fanzinde yeni çıkmış bir kitabın yazarının söyleşisini çok da merak etmedi.
Yo, orası...
Baktım 20 kişi falan bakmış. Hı-hı. 20 kişi de zaten sen, ben, asistanlarımız, eşim falan gibi.
Eşinin asistanları.
Onun asistanları falan. Senin kız arkadaşların zaten.
20, hani, 23 kişi falan olduk şimdi.
Ya 23 kişi falan olduk, pardon. Hala içimizden bakmayanlar bile var yani.
Evet yani. Özellikle benim eski flörtlerim arasında bakmayanlar olduğunu.
Buradan eski flörtlerine
buradan, evet.
Bakmayanlar varsa.
Hala Asil'in röportajını okumayanlar varsa. Bana ulaşabilirler.
Açıklamalarda veriyorum şimdi. Tamam, ulaşabilirler. Neden okumadıklarına dair.
Ben bu arada şeyi anlatacaktım. Az önce sen hani hiçbir şey olamayınca yazar olduğuma getirdin ya lafı. Metin Savaş diye bir yazar var. Kendisinin işte 10. ya da 11. kitabı çıktı. Romanlarıyla falan bilinen birisi. Hayatının bir dönemini Venedik'te geçirmiş. Bir yıl kadar bir dönemini. Ama daha sonra hayat onun için biraz daha tersine işlemiş ve hayatına Balıkesir'de market işleterek devam etmiş.
Bence müthiş kariyer planı.
Bir planlama dahilinde ilerlemediğini oturup konuştuğumuzda.
Yani 10 küsür tane kitabı çıktıktan sonra Balıkesir'e, Venedik'te yaşadıktan
tam tersi.
Sonra Balıkesir'e yerleşmiş.
Tam tersi.
Bak yine doğrusal gidiyorum. Bir evet. Yandan Balıkesir'de market işletirken bir yandan da hafta sonları Venedik'te yaşayıp kitap mı yazmış?
Yok. Şöyle. Ya şöyle bir durum. İstanbul'da yaşadıkları bir dönem hani ailecek İstanbul'a taşınıyor.
Tabii İstanbul girdi mevzuya.
Evet. Ailecek İstanbul'a taşınıyorlar Balıkesir'den. Babası daha büyük.
İstanbul'a taşındılar.
Babası daha büyük işler yapmak için İstanbul'a taşınıyor aslında. Daha sonra işleri bozuluyor ve İtalya ticaret için gidip geldiği bir dönemde İtalya'da hapse düşüyor.
İtalya'da da hapse düşmek az buz mesele değilmiş.
Tabii.
Evet, piyasada şöyle derler mesela. Mal varlıklarıyla övünen ama aslında çok da zengin olmayan birine daha önce çok zengin olmuş ve işleri bozulmuş başka birisi şöyle söyler. Ne kadarlık mal varlığım var? O da der ki işte şuyum var, bunun var. Ulan senin mal varlığın kadar benim borcum var. Bunun gibi bir şey. Yani İtalya'ya gidip gelirken İtalya'da hapse düşmek de bence güzel bir iflas biçimi.
Bu arada ben bunun hikayesini 2015 yılında dergahta yazmıştım. Başta da şeyi çekmiştik. Vefa Lisesi'nin en tembel öğrencisi ve perle taşı diye. Başlık böyleydi. Metin Savaş Vefa Lisesi'nde okuyor o zaman. Vefa Lisesi de bildiğiniz gibi yani Kemal Sunal'ından işte birçok Peyami Safası'na, Uğur Dündar falan. Yani çok fazla ünlü veya başarılı sayılabilecek mezun yetiştirmiş bir lise. Metin Savaş'ın babası hapse düştüğü yıl bir anda ailenin geçim yükü tek erkek çocuk olarak onun sırtına biniyor ve bir otelde çalışmaya başlıyor Sultanahmet civarlarında. Okula uğrayamadığı için okuldan atılıyor. Bütün dersleri zayıf. Okuldan tasdiknamesini almaya gittiğinde müdür yardımcısı ona şey diyor. Ulan Metin diyor, Vefa Lisesi'nin gelmiş geçmiş en tembel öğrencisi olmayı başardın. Daha sonra Metin Savaş ailesiyle Balıkesir'e geri dönüyor. Bir bakkalı işletiyorlar amcasıyla beraber. O sırada bakkalda sürekli kitap okuyor ve kitap yazıyor. Herhalde 6. kitabından sonraydı. Emeklilik zamanı geliyor ve emekli oluyor şu anda. Bakkal işletmeye devam etmiyor kendisi. Yıllar sonra bana şöyle demişti. İşte görüyorsun Vefa Lisesi'nin en tembel öğrencisi bile 10 tane roman yazdı diye. Senden şey deyince sinemacı olamadım, şey olamadım, yazar oldum deyince aklıma direkt bu hikaye geldi ve böyle bir anımı paylaşmak istedim. Böyle...
Teşekkür ederiz böyle bir anını bizimle paylaştığınız
için. Güzel bir detaydı. Buradan da Metin Aga'ya selamlar.
Sevgiler ve selam.
Daha önce duymamış olanlar için özellikle Melengic'in Gölgesinde ve Zemheri Kuyusu romanlarını ilk elden tavsiye ettiğimi de belirteyim.
Evet, reklamımızı da yaptıktan sonra ki bu bizim ilk sponsorlu reklamımız.
Metin abi İskender ısmarlıyor çünkü Balıkesir'e gidersen.
Sen de yavaş yavaş zenginleştiğin için gerek stand-up gösterilerindeki hınca hınç dolu evet. Kalabalıklar, gerek öykü kitabının bizim podcast'a başlamamızdan sonra inanılmaz bir derecede yeniden satışa doğru evet. Yönelmesi. Dolayısıyla varlık varlığı çekiyor.
Aynı zamanda organizasyonlarda da belirgin bir artma oldu. Mesela önümüzdeki hafta Salı ve Perşembe stand-up, Cuma günü konserimiz var.
Konseriniz de evet. Var. Evet, sen bir yandan da davulcusun. Bunu söylememiştin. Davul çaldığını biz söylememiştik. Evet. Şu an insanlar kulaklıklarından senin davulcu olduğunu duyuyorlar ve kalıcılarının ayarlarıyla oynuyor. O zaman programı kapatırken bir 5 dakikalık davul solo yaparsın bize.
Ağzımla yapabilirim böyle şey gibi. Acun abi ben Almanya'dan geldim. Bir beatbox yapacağım gibi bir şey yapabilirim.
Beatbox fazla. Yapacağım.
Sen bölmeden önce ne? Şeyi anlatıyordum. Hani tam Amerika'da 1820'de çeşitli üniversiteler artık kurulmasını birçok üniversiteye sahip, 200 yıllık üniversitelere de sahip ama yeni kurulan üniversitelere de sahip bir yerken Osmanlı ne yapıyordu sorusu benim aklıma Doğu Batı Yayınları'ndan çıkan Orada Saat Kaç kitabını getirmişti.
Evet, şimdi ikinci sponsor reklamı. Buyurun. Arkadaşlar biz de yani hayatımızın belli bir zaman dilimini podcast'a ayırıyorsak bunun bir karşılığı olmalıydı diye düşünüyorum. Aynen. Sadece sokakta yürürken insanların bağırış çağırış bizim üzerimize gelmesiyle yetinemezdik.
Yetinemeyiz. Sonuçta bizim belli başlı masraflarımız da var. Sonuçta entelektüel insanlar olduğumuz için entelektüel ve çok pahalı bazı ihtiyaçlarımız var.
Bir tane sayar mısın? Bir tane söyle. O listenin başındakini söyle.
Ya mesela biz özel baskı az bulunan kitaplara ihtiyaç duyabiliyoruz.
Bu önemli.
Bunlar arkadaşlar pahalı zevkler yani.
Yani yaşamayan bilemez diyelim.
Yaşamayan bilemez. Her sabah o kebabı alırım. Yanında piyaz. Harika dostum. Hatırladın değil mi?
Sonra?
Sonra o kitapta Almanya'dan Meksika'ya taşınmış. Mexico City'de ilk yayın evini ya da ilk yayın evlerinden matbaalardan birini kuran Alman birisiyle o dönemlerin İstanbul'unda yaşayan birisinin hayali bir mektuplaşması kurgulanmış.
Çok güzel fikir.
Bu arada hani bu bir inceleme, araştırma, inceleme, tarih gibi çeşitli metinlerden gözlemler yapılmış. Hani eğer bunlar aralarında mektuplaşmış olsalardı çok ilginç olabilirdi gibi. Ya bunu biraz şeye benzetiyorum. Biz belki 2022'nin Türkiye'sinde İşte önümüzde bir bilgisayar var. İşte 1971'de çekilmiş bir filmin ütopyasını yaşıyor gibiyiz. Karşılıklı görüntülü konuşuyoruz. Sesimizi kaydediyoruz. Hani büyük ardımızda büyük bir medya kuruluşu olmadan bunları yapıyoruz. Aynı zamanda şu anda Yeni Zelanda'nın ormanlık alanında insanlar avcı toplayıcı yaşama devam ediyor olabilirler. Ya da Brezilya'nın yağmur ormanlarında hala çeşitli hayvanları avlayarak timsahlı bir gölde yüzmeye devam eden, bize göre daha basit bulduğumuz aletler kullanarak yaşamına devam eden kitleler var. Hatta birkaç gün önce şöyle bir şeye rastladım. Neresi? Endonezya falan da, Malezya. Malezya'nın adalarından bir tanesinde yaşayan bir toplulukta evlenebilmek için çıplak elle köpek balığı avlaman gerekiyor abi.
Oo, göreve bak.
Yani arkadaş, sizin bu evliliğe düşkünlüğünüz nedir ya? Hani bu insanoğlu olarak.
Onu yani düşünmüyordum ben, sessiz kaldım yani.
Yani değil, sen evli bir insansın. Hani en fazla gözünü ne bileyim masraflar korkutmuş olabilir.
Yani ben şu an var. Şöyle yapabilirim. Hani evlilikten bir şekilde ayrılmak için öyle bir hak tanınıyorsa mesela çıplak elle köpek balığı yakala deseler.
Şey için yani böyle
onu düşünebilirim.
Sözleşmeden yani çıkış maddesi için olarak yapılabilir.
Yani evet ya, giriş değil de çıkış olabilir bence şu an.
Abi çok garipti ya, böyle adamı da çekmişler, değişik malzemeler yapmış, böyle bir ses taklidi diyor. Ufacık bir kanonun içerisinde, tamam mı? En ufak bir böyle yanlış bir hareket yapsan zaten düştün, eyvah. Yani o köpek balıklarının arasına düşeceksin. Bu arada yakaladığı da köpek balığının o en büyük türlerinden değil. Katil balinamsı büyük türlerinden değil.
Onu yakalayamaz zaten yani.
Ama işte yine.
Onu yakalarsa da kim bilir kimle evlenir. Tabii. O zaman istediğiyle evlenir mesela. Dünyadan birini seçer ve evlenir mi?
Aynen. Yani mesela şey olsa abi, sen şu an evli olduğun halde adam o kocaman köpek balığını çıplak elle yakalayıp "Asil, ben seni seviyorum, evlenmek istiyorum" dedi. Yani yine bir düşünürsün.
Yani adam olduğu için düşünürsün tabii. Senin ve bilinçaltının buradan selamlar, sevgiler, saygıyla.
Bu arada bu bizim kişisel tarihimizde de yaşadığımız şeyler zaman zaman. Yani kişisel tarihinde bir anda öyle bir ortamda oluyorsun ki uzay, vay be mükemmel falan oluyorsun. Sonra kişisel tarihinde o olayı yaşadıktan 2 sene sonra öyle bir olay yaşıyorsun ki ulan diyorsun, ben 2200'lü yılları belki yaşamış gibi hissettim. Şu an neden 1900'lerin başına döndüm falan oluyorsun böyle. İnsan hayatında böyle anlar da var.
Anlık olarak ben burada bunu yaparken başkaları ne yapıyoru seyredebilmek için ben müthiş bir yol keşfettim. YouTube'da Venedik'in otellerinden birisi, Otel Flu diye bir otel. Onun çatı katına bir tane kamera koymuşlar. Canlı olarak 7 gün 24 saat oradan Venedik'in o otelin gördüğü manzarasını seyredebiliyorsun.
Venedik'i röntliyorsun oradan. Yani,
evet, yani seyredebiliyorsun ve çok ilginç. Ben özellikle enerji olarak düşük olduğum zamanlarda o YouTube kanalını açıyorum. Yani Venedik Live falan yazdıklarında dinleyenler de karşılaşabilir. Oradaki yaşantının içine giriyorum. Sanki Otel Filio'nun penceresinden bakıyormuşum da aşağı inmeye çok da canım istemiyormuş da filan gibi böyle bir durum. Bir de saat olarak bizden de gerideler ve güneş burada battığında orada henüz batmamış oluyor. Bir de öyle bir durum var. Hani sanki tekraren günün bir kısmını yaşıyormuşsun gibi bir his. İnanılmaz melankolik, inanılmaz boş ve saçma sapan hiçbir şey yapmamak isteyen arkadaşlar için çok güzel bir yol olabilir yani.
Benzer bir sitede şöyle bir şey vardı. Dünya üzerinde 45 tane şehir seçili 45 şehir var. Oraya girip o şehrin yerel radyolarından herhangi birisi
çalıyor
ve arabalarla giden görüntüsünü seyretmeni sağlıyor. Adını hatırlayamadım. Çok uzun zamandır kullanmadım sanırım. Bir YouTube kanalı da şöyle bir hizmet veriyor. İsviçre'deki trenlerin önüne takılmış bir kameradan yolculuğu yani takip ediyorsun.
Onunla ömrümüzü tükettik biz öğrenciyken, biliyor musun? Bu Norveç'in kanal, karlı yollarında.
Değil mi? Trenle böyle.
Çok güzel ya. Yani öyle seyrediyorsun böyle, uzun uzun düşünüyorsun bir yandan. Sonra bir istasyona geliyor filan. Hani inmek istiyorsun, inemiyorsun filan. Devam ediyor tekrar.
Kenardan çok geçen bir araba görüyorsun mesela. Bir ev görüyorsun böyle. Değil mi? Evet. Ulan ben de olabilirdim orada falan oluyorsun.
Aynı şey, şöyle bir şey de izledim ben. 12 saatlik falan bir kayıt bu. Canlı değil. Muhtemelen zaten o Norveç'teki tren de canlı değil. O da edit bir video diye düşünüyorum. İzlanda'da bir kamyon şoförü yükünü aldıktan sonra yola çıkıyor. Ve öndeki kameradan sen de yolu seyrediyorsun. Yani konu İzlanda olduğu için yolu seyretmekle ilgili bir sürü şey var etrafta. Ve o da çok güzel bir...
Yolu güzelleştiren çok fazla doğal veri var değil mi İzlanda?
O kadar güzel ki yani. Yani evet. Böyle alıp seni götürüyor. Hayatınızın bir kısmını boş boş ekrana bakarak harcamak istiyorsanız onu da tercih edebilirsiniz.
Ne ya ne bileyim işte şey falan izleyeceğinize. Burayı kendiniz doldurabilirsiniz. Ben şimdi söyleyip tepkilerin çığ gibi büyümesine sebep olmak istemiyorum.
Yani 4 kere baştan Aşk-ı Memnu'yu seyredeceğimize. Yok ya ben seyrederim. 5.'ye başladık zaten. 2. bölümdeyiz. Yemek yerken seyrediyoruz. Gerçekten Bihter'le Behlül'ün ilişkisi.
Bu arada arkadaşlar
hani anlatıldığı gibi değil. 3. reklam kuşağımızı verelim.
Buyurun. Para hırsıyla yapmadığımızın kalmadığı programımız sonra da.
Juicy meyve suları. Juicy meyve sularından içiyor musun Ahmet?
İçmez olur muyum? Hem de bayılarak.
O kadar güzel ki.
Evet.
Portakallısını ben çok seviyorum.
Ben vişnelisinin hastasıyım.
Kayısılıya da hayır demem. Evet. Juicy meyve suları.
Belki de benim topladığım bir vişne dönüp dolaşıp senin içtiğin Juicy'nin kutusuna girmiştir.
Sıradaki şarkı. Delilerden sen anlarsın. Konuş onlarla.
Orada şey değil mi böyle uzman çağırıyor gibi bir durum yok mu orada?
Biz de Evren Kuşlu'yu çağırabiliriz.
Olabilir.
Evet. Üçüncü reklam kuşağımızdan sonra kaldığımız yerden hızlıca devam ediyoruz. Elinde o turuncu kapağı olan
bu aralar,
bir kitap var.
Bu aralar bununla çok meşgulüm. Çok da zevk aldığım bir dile sahip. Franco Moretti. Kendisi İtalyan. Bugün ne çok İtalya dedik ya bu arada. İtalyan.
Seversin sen orayı. Yani iki hafta sonunda bir gidersin.
Tabii tabii. Yani işte Roma, Milano en çok tercih ettiğim şehirler.
Juventus olsun.
Torino olsun.
Inter olsun. Bunlar sevdiğimiz Avrupa kentleri. Paris Saint-Germain.
Sparta. Özellikle Saint-Germain. Üç şehrin birleşiminden oluşuyor biliyorsun. Paris, Saint-Germain yani. İşte Bayern olsun.
İyi ki bunu söyledin. Evet, bravo.
Aynen. Olimpik. Fransa'nın olimpik şehri.
Şu an yine espriyi uzatmaya doğru gidiyorsun. Bir yandan sayfaları çevirirken.
Aynen. Bu arada Cenova'ya çok hastasıyım ben Cenova'nın. Şehir olarak.
Orada senin bir küçük bağın da var zaten değil mi?
Evet. Ya bağ demeyelim de böyle... Kır evi gibi. Çok büyük bir şey değil.
Oraya bir gelemedim ben. Oraya bir gelmedim.
Evet.
Nasip olmadı. Nasip.
Ya Cenova'da çok böyle zengin olarak dikkat çekmek istemiyorum. Göze batıyor. Benim gibi birçok zengin böyle küçük evlerde oturuyorlar. O yüzden küçük sayılabilecek. İşte 3 katlı bir villa
ya
var.
Senin evde dışarıdan bakınca küçük kulübe gibi ama aşağı doğru 4 kat falan değil mi?
Yok ya aşağı doğru.
5 mi? Niye güldün?
Aşağı doğru 2 kat sadece kütüphane var orada. Küçük bir kitaplık. Üzerinde işte 3 kat
yani
var.
Ben seni biriyle tanıştırırken Ahmet'in böyle göründüğüne bakmayın bir bu kadar da yerin altında var diyebilir miyim?
Ama Cenova'da yani. İtalya'nın Cenova şehrinde yani şey diye evet bir bu kadar ya. Da yerin altında ama İtalya'da hani böyle şeyde de var bu arada Kütahya'da da bir bu kadar da yerin altında.
Kütahya nerede ya tam Kütahya Doğu Anadolu bölgesinde
Ege'de canım Kütahya. Yani İzmir'e yakın.
Öyle mi?
İşte benim arabayla kısa sürüyor.
93 Broadway. Buradan bütün 93 Broadway sahiplerine selamlarımızı yolluyoruz.
Ayıp ediyorsun.
Dördüncü reklam kuşağımızda 93 Broadway'cilerle ilgiliydi.
Ayıp ediyorsun.
Ahmet, Broadway'ini seviyor musun?
Broadway'imden çok memnunum. Broadway'imle her yere gidebiliyorum. Tarlaya, bahçeye, şehrin en merkezi yerlerine. Broadway'in altı yüksek olduğu için hiçbir yere de takılmıyor.
Üstelik yakıtı da çok düşük.
Hem de yakıtı kokluyor.
Teşekkürler.
Teşekkürler Broadway. Evet. Bu arada benim Broadway'li bir anım var. Onu stand-up'ta anlattığım için burada anlatmayacağım.
Aa, keşke anlatsaydın ya.
Bir gün biletli geldiğinde canım sen de öğrenebilirsin onu. Franco Moretti'ye gelirsek, Moretti'nin daha önce...
Bir dakika, Franco Moretti'den önce bir dakika. Salih Tıraş'a gelmek istiyorum.
Aa, evet.
Arkadaşlar, sevgili dinleyenler, sevgili dostlar, bizim kemikleşmiş kitlemiz size sesleniyorum şu an, Tamu'dan ziyade. Salih Tıraş, Tamu'nun çok yakın bir tanıdığı, arkadaşı demek istemedim. Belki de arkadaşın değildir diye. Seni zor duruma düşürmek istemedim.
Arkadaşım ya, sağ olsun.
Evet, bizim podcastlerimizden bir bölümü dinlemiş sanırım. Çok eğlenmiş. Eğlendiği için ve onu güldürdüğümüz için de bunun bir karşılığı olması gerektiğini düşünmüş. Buradan kendinize de birer pay çıkarabilirsiniz. Parantez kapatıyorum. demiş ki sevgili Asil'le sana birer tane İzmir gösterisine bilet vereyim. Tamu da demiş ki tabii neden olmasın ama Asil burada değil. Sen yine de iki tane bilet ver.
Dedim. Pişman değilim.
Ya, öyle sessiz kalır. Ne oldu? Gösteri gerçekleşti mi bu arada?
Bu arada senin gözün kaldı. Kem gözlüsün Asil.
Evet, iptal oldu değil mi?
Yani evet, ertelendi.
Belki de ben İzmir'e geldiğimde
evet.
Tam olarak denk gelir.
Tam yani gözün kalmasın diye tarihini de söyleyeceğim. Hani biletini de ben alacağım çünkü ben başka birine söz verdim o diğer bilet için.
Ben her türlü bedava biletimi alırım.
Gerekirse ben alacağım biletini.
Salih Tıraş'ın da bir tane komik esprisi var bu arada. Başka da yok.
Tamamını izledim bilmiyorum.
Yok, bir tane komik esprisini izledim.
İzlediğin bir tane esprisi var. Cümleyi düzgün kurarsan. Salih Tıraş'ı yedirtmeyiz sana burada.
Beşinci reklam kuşağımızda Salih Tıraş'la ilgiliydi. Salih Tıraş'ın önümüzdeki ilk İzmir gösterisi hangi tarihte?
Ekim olması lazım.
Evet, Ekim'deki gösteri için Salih Tıraş'ın gösterisinden bilet alabilirsiniz. Mutlaka alın. Nerede?
Bostanlı...
İzmir Kültür Merkezi'nde.
Bostanlı Suat Taşer.
Böyle bir yer var mı? Bak, kötü reklam oldu. Para ödemeyecekler ha. Su içiyor.
Düzgün yap reklamları. Burada. Arkadaşlar ben sek su içiyorum. Sek suyu. Yani suyu sek olarak.
Sek su.
Şey gibi oldu.
Sek su.
İsim gibi oldu değil mi? Kızı sek su. Hani. Modern bir aile koymuş. Falan.
Çok alımlı bir arkadaşın ismiymiş gibi değil mi? Seksu'nun şu an Instagram hesabını takip etmek için Instagram'a
Seksu
yazan arkadaşlar, hayır öyle biri yok.
Ya şöyle, aslında bazen alkol almadığım zamanlar da oluyor insanın.
Evet, bunu çok uzun anlatacağını düşünerek ben bunu bir sonraki bölüme bırakmak istiyorum ve bu bölümün sonuna geldiğimizi herkese söylüyorum. 5 reklam kuşağı 2500 liradan artı KDV. Epey heybemizi doldurduk.
Kim?
Artık kazandıklarımızı az sonra Alsancak mekanlarında.
Euro
kendi
yani.
Kendi payına düşeni yavaş yavaş ezecek.
Lira nedir? Vizyonsuz. Yani o liraya biz ağzımızı yorar mıyız? Yanlışlıkla lira dedin de.
Hayır ben lira anlaştım abi.
Euro.
Lira anlaştım çünkü dolar euro kullanmak yasak ya şu an. Öyle bir şey yok. Fatura kesemeyiz o zaman. Sen nerede yaşıyorsun? Bir de bana toplumdan uzak derler ya.
Bir dakika. Ben Franco Moretti'den kapatmadan, bahsetmeden...
Franco Moretti'yi bir sonraki bölüme...
Ya şeyi diyecektim. Biz hani tarihi falan da bazen yanlış, doğrusu almış gibi algılıyoruz da şöyle anlatılıyor. Geriye dönük yazılırken aslında yaşanmış oluyor birçok şey. Geriye dönük yazılırken belli bir teoriye bağlıymış ya da belli bir planın dahilindeymiş gibi anlatılıyor.
Şu an ezan okunuyor Eskişehir'de, o yüzden sus. Sessizlik. Bence saygımızı gösterdik. Devam edebilirsin. Bana küfür etmek istiyorsun demiş. Tamam, devam et ya.
Franco Moretti, modern epin...
Bir dakika, başka bir şey soracağım.
Sor.
Yok, şaka yaptım.
Moretti, modern epin bir yerinde teorinin sıklıklar yaşandıktan sonra ayağını sürüye sürüye arkadan geldiğini söylüyor.
Müthiş bir metafor. Evet, gerçekten evet. Ağzımız şu an yere düştü.
Ya bizim algımız genelde şey oluyor. Bir X bir yazarı kafamızda atıyorum, modernist ya da postmodernist. Çok basit şeylerle anlatıyorum. O şekilde kavramsallaştırıyorsak sanıyoruz ki adam bir gün doğuyor. Annesi babası diyor ki vay be, modernizmin çocuğu doğdu falan. İşte baby shower'lar, şeyler yapılıyor, partiler yapılıyor. Modernizmin yazarı. Adam böyle hazırlanıyor, şey yapıyor. Merhaba, ben modernizmin yazarı falan filan. Sonra masa başına oturuyor. Modernizmi temsil eden eserleri yazacağım şu an falan. Sanki böyleymiş gibi bir
öyle değil.
Kurgu yapılıyor. Yani olaylar tarihsel anlamda anlatılırken, geriye dönük olayların tarihine, gelişimine bakılırken böyleymiş gibi bir algıya sebep oluyor. Moretti
tamam,
de...
temayı verdin artık. Öyle değil, onu anladık.
Moretti evet. Bunu... güzel bir metaforla, az önce bahsettiğimiz metaforla anlatmıştı. Daha da heyecanlı anlatacaktım, bölüp durdun, şey oldum böyle. Şu an yani bir yüz ifadeleri yapıyor, görmeniz lazım.
Seni sınıyorum şu an ama. Bir nevi bir prova bu. Yani stand-up gösterilerinin podcast programımız başladıktan sonraki yükselişinin bu şekilde olduğunu anlamanı salık veriyorum sana.
Salıver. Salık verme artık.
Baya salık veririm ya. Salı veremem ki. Salı vermek çok böyle halkla ilgili bir şey. Evet. Ben salık veririm.
Salık vermek. Evet, tavsiye etmek yerine bunun kullanılması.
Sen bunu düşünürken ben programı kapatayım.
Dur, dikkat çekici bir şey var, onu söyleyeceğim hemen.
Dikkat.
Birkaç dakika.
Ama uyuduk biz
yani. Frank Moretti
hala bir yerde. Moretti diyor.
Genel olarak modern epik dediği bu batının temel kaynaklarının en kötüleri dahil mümkün tüm anlamlarıyla akademik, skolastik bir tür olduğunu iddia ediyor. Yani Joyce'un ünlü eleştirmenleri 300 yıl meşgul etme sözü epiğin gerçek doğasını mükemmel bir biçimde yansıtır diyor. Liseler ve kolejler için zorunlu tutulmamış olsaydı Faust'un ikinci kısmı ve Ulysses, ben şimdi öküz gibi Ulysses diye söyledim ama Ulysses falan da diyorlar buna. Benim şivem yetmedi. Muhtemelen
onu anlatırken yavaş yavaş programı kapatıyorum.
Muhtemelen
programın üzerine akan jenerik yazısı
kültürel ufkumuzdan kaybolmuş olurlardı. Bakalım, ancak okullar didaktik eserlere bayıldıklarından modern epiğin en gözde türlerinden biri olarak onları seve seve seçmişlerdi.
Konuk Ahmet Bey, tamam.
Bu arada fark ettiyse hani programı kapatıyorsun diye sesim yavaş yavaş aşağı doğru düşmeye başladı.
Tam seni seviyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
Ben de size karşı boş değilim. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın.
Hadi bakalım.